Ayrım 23, sayfa 235. Güler yüzlü, soğukkanlı ve sakin. Jennifer'ın arkadaşları, Lawrence'ın arkadaşları ve iş ortakları onu böyle tanımlıyordu. Bayan Sterling, erdemli kadınların kusursuz örneğiydi. Her zaman düzeyli, diğerlerinin eşleri gibi aşırı heyecana ve isteriye kapılmayan bir kadındı. Eğer bu tanımlar Lawrence'ın kulağına gelirse, kusursuz kadın mı, bir de bana sorun, değil mi hayatım, derdi. Bu cümleyi duyunca oradaki erkekler kendilerini gülmek zorunda hisseder, Jennifer da gülümserdi. Öyle geceler genellikle kötü biterdi. Lawrence'ın sert yorumları karşısında Yvonne ve Frances'in bakıştıklarını ya da Bill'in kızardığını gördüğünde ilişkilerinin gerçekten de kapalı ortamlarda malzeme olduğunu anlardı. Ama kimse ona baskı kurmazdı. Bir adamın evindeki hayatı özeldi ne de olsa. Onlar da yaşadıkları sıkıntıları bilecek kadar iyi arkadaşlardı. Ve işte tatlı Bayan Sterling. Ne güzel değil mi? Güney Afrika ateşesi Jennifer'ın ellerini kavrayıp yanaklarına birer öpücük kondurdu. Biraz sıska sayılmaz mıyım diye sordu Jennifer masumca. Efendim? Hiç. Jennifer gülümsedi. Harika görünüyorsun Sebastian. Evlilik yaramış gerçekten de. Lawrence, genç adamın sırtını sıvazladı. Onca uyarıma karşın yine de evlendik. İki adam kahkahalarla güldü ve Sebastian Thorne dengini bulmuş birinin ışıltısını yayarak gururla güldü. Pauline'le konuşmak istersen şu tarafta Jennifer. Seni görmeyi çok istiyordu. Jennifer oradan erkenden kurtulduğuna sevinerek. Tamam ben giderim dedi. Affedersiniz. Kazanın üzerinden 4 yıl geçmişti. Jennifer 4 yıldır keder, vicdan azabı ve yarım yamalak anımsayabildiği bir ilişkiyi kaybetmenin acısıyla mücadele ediyor, ait olduğu hayatı kurtarmak için çaba harcıyordu. Düşüncelerinin o günlere kaydığı bazı anlarda mektupları ilk bulduğu günlerde çıldırmaya benzer bir şeyler geçirdiğine karar vermişti. Booth'un kimliğini bulmak için deliler gibi uğraştığını, ipuçlarını yanlış yorumlayıp umarsızca Reggie'nin peşinden gittiğini düşünürken bütün bunlar başkasının başından geçmiş gibi hissediyordu. Şimdi öyle bir tutku hissettiğini hayal bile edemiyordu. Öylesine bir arzunun yoğunluğunu düşünemiyordu. Uzun bir süre bunun pişmanlığını yaşadı. Lawrence'a ihanet etmişti ve şimdi tek ümidi onunla arasını düzeltmekti. Lawrence ondan en azından bu kadarını bekliyordu. Kendini bu göreve adayıp başkalarına dair düşünceleri zihninden attı. Geriye kalan mektuplar bir ayakkabı kutusunun içine, gardırobun arka taraflarına saklanmıştı. Keşke Lawrence'ın öfkesinin bu kadar yıpratıcı ve uzun süreli olacağını bilseydi. Ondan anlayış beklemiş, bir şans daha istemişti ama Lawrence her fırsatta onu nasıl küçük düşürdüğünü anımsatmaktan vazgeçmiyordu. Aslında Jennifer'ın ihanetini açık açık dile getirmekten hoşlanmıyordu. Ne de olsa bu, onu kontrol edemediğinin bir göstergesiydi ve Jennifer, Lawrence'ın hayatının her yönünde kontrolü elinde tuttuğunu göstermekten hoşlandığını şimdi anlıyordu. Buna karşın ihanetini ve başarısızlıklarını Jennifer'ın yüzüne türlü yollarla vuruyordu. Giyim tarzı, evi çekip çevirme şekli onu mutlu edemedi. Jennifer bazen ömür boyu bunun cezasını çekeceğine inanıyordu. Yine de son 1 yıldır Lawrence canlılığını yitirmişti. Jennifer onun bir metresi olduğundan şüpheleniyordu. Bu düşünce canını sıkmıyor, hatta onu rahatlatıyordu. Jennifer'dan beklentisi azalmıştı ve eskisi kadar üstüne gitmiyordu. İğneleyici sözleri vazgeçmeye tenezzüz edilmeyen bir alışkanlık gibi gelişigüzel sarf ediyordu artık. Bay Hargraves'in dediği gibi haplar da işe yarıyordu. Duygularını belli bir düzeyle tuttuklarına göre sonuçlarına katlanmaya da değerdi. Evet, Lawrence'ın dediği gibi bazen sersemleyebiliyordu. Yemek masasında eskisi gibi ışıltı saçmıyordu ama bu hapları yutunca olur olmaz anlarda ağlamıyor ya da yataktan kalkmakta zorlanmıyordu. Artık Lawrence'ın sinirli hallerinden de korkmuyordu. Ve geceleri ona yanaşmasını da eskisi kadar önemsemiyordu. Daha da önemlisi kayıpları ya da sorumlu olduğu şeyler yüzünden kendini suçlayıp tüketmemeyi öğrenmişti. Evet, Jennifer Sterling'in göz alıcı günlerine döndüğü söylenebilirdi. Saçlarıyla makyajı her zaman mükemmeldi ve tatlı bir tebessümü yüzünden eksik etmezdi. Hala en güzel yemek davetlerini veren, harika bir evi olan, bütün asilleri tanıyan, güler yüzlü, sakin Jennifer'dı o. Saygın bir erkek için mükemmel bir eşti. İşte bunlar onun olumlu yanlarıydı. Ne olursa olsun hakkını teslim etmek gerekiyordu. Kendi evimizin olması çok güzel bir şey. Siz de Bay Sterling'le yeni evlendiğiniz günlerde böyle hissetmiş miydiniz? O kadar geçmişi anımsayamıyorum. Jennifer, elinden hiç bırakmadığı prosuyla Sebastian'la konuşan Lawrence'a baktı. Vantilatör tam tepelerinde ağır ağır dönerken mücevherli kadınlar altında toplanmış, arada bir mendilleriyle enselerini siliyorlardı. Pauline Thorne, yeni evlerinin fotoğraflarının bulunduğu küçük çantayı aldı. Modern mobilyalar tercih ettik. Sebastian, ne istiyorsam yapabileceğimi söyledi. Jennifer, gözünün önüne kötü dekore edilmiş ahşap ağırlıklı kendi evini getirdi. Fotoğraflardaki bembeyaz sandalyelere bayılmıştı. Yumurta kabuğu gibi pürüzsüzlerdi. Kilimler rengarenkti ve duvarlara modern sanat eserleri asılmıştı. Lawrence'a göre evi de kendisini yansıtmalıydı. Evini geçmişin izlerini taşıyan görkemli bir yer olarak görürdü. Jennifer bu fotoğraflara bakarken evini fazla şatafatlı ve sıkıcı bulduğunu fark etti. İnsanı boğuyordu. Aslında bu kadar da insafsız olmamalıydı. Onunki gibi bir evde yaşamak isteyen kaç kişi vardı kim bilir. Önümüzdeki ay evimiz Your House dergisinde yayınlanacak. Ama Sebastian'ın annesi evden nefret ediyor. Oturma odamızı ayak bastığı an uzaylıların eline geçmiş gibi hissediyormuş kendini. Genç kadın güldü. Jennifer ise sadece gülümsüyordu. Yatak odalarından birini belki çocuk odasına dönüştürürüm deyince de evin genel dekorasyonuna bakarak çocuğu muhtemelen plastik bir yumurtadan çıkartacağımı söyledi. Çocuk istiyor musun? Henüz değil. Uzun bir süre elini Jennifer'ın koluna uzattı. Umarım bunları anlatmamın sakıncası yoktu senin için ama balayından yeni döndük. Gitmeden önce annem benimle o konuşmayı yaptı. Bilirsin işte. Sebastian'a nasıl teslim olmalıyım? Başta biraz canımın yanabileceği türünden konuşmalar. Jennifer kirpiklerini kırpıştırdı. Travma yaşayacağımı sandı ama hiç de öyle olmuyor değil mi? Jennifer içkisinden bir yudum aldı. Ama sanırım biraz boşboğazlık ettim. Hiç de değil dedi Jennifer nazikçe. Yüzünün korkunç bir ifadesizliğe bürünmüş olabileceğinden şüphe etti. Tekrar konuşabildiğinde bir içki daha ister misin Pauline dedi. Benim bardağım boşaldı. Jennifer kadınlar tuvaletinde oturdu ve çantasını açtı. Küçük kahverengi şişenin kapağını açıp bir Valium daha aldı. Artık daha fazla içki de içemezdi. Klozete oturup kalp atışlarının normale dönmesini bekledi ve pudra gerekmeyen yüzüne pudra sürmek için aynaya baktı. Jennifer, Pauline'in yanından kalktığında genç kadın güveni sarsılmış gibi incinmişti. Yetişkinlere özgü bu dünyaya kabul edildiği için heyecanlanan, mutlu olan küçük bir kız gibiydi. Jennifer, Lawrence'a karşı bu tür duygular beslemiş miydi acaba? Bazen koridordaki düğün fotoğraflarına baktığında yabancı birine bakıyormuş gibi hissediyordu. Hatta çoğu zaman o fotoğraflara bakmamaya çalışıyordu. Lawrence'ın sık sık dile getirdiği gibi gerçekten de farklı bir mizaca sahip biri ise Jennifer, fotoğraftaki o inançlı, koca gözlü kıza bağırıp hiç evlenmemesini söylemek istiyordu. Son zamanlarda evlenmeyen kadınların sayısı artmıştı. Çalışıyor, para kazanıyorlardı ve ne düşündüğü çok önemli olan o tek adamı incitirler korkusuyla ağızlarından çıkan her sözü iki kere düşünmek zorunda hissetmiyorlardı. Jennifer, Pauline Thorne'un 10 yıl sonraki halini, Sebastian'ın sevgi dolu sözlerinin çoktan unutulduğu, işin, çocukların gereksinimlerinin, para kazanma kaygısının ve sıkıcı günlük yaşamın ışıltısını yok edeceği 10 yıl sonraki halini düşünmeye çalıştı. Ama hayır, bu kadar hırçın olmamalıydı. Bırak da kız gününü gün etsin diye düşündü. Belki onun hayatı farklı bir yönde ilerlerdi. Jennifer derin bir nefes aldı ve rujunu tazeledi. Partiye döndüğünde Lawrence yeni bir gruba katılmıştı. Jennifer kapıda durdu ve kocasının onu tanımadığı genç bir kadını selamladığını gördü. Kadını dikkatle dinliyor, başını sallıyordu. Kadın tekrar bir şeyler söylediğinde bütün erkekler güldü. Lawrence, kadının kulağına bir şeyler mırıldandığında kadın gülümseyerek başını salladı. Lawrence'ı çok çekici bulduğu belli diye düşündü Jennifer. Saat 10'a çeyrek vardı. Gitmek istiyordu ama kocasına bunun için baskı yapmaması gerektiğini de biliyordu. Lawrence, gitmeye hazır olduğunda gideceklerdi. Garson ona doğru geldi ve şampanya kadehleriyle dolu gümüş tepsiyi uzattı. Hanımefendi, ev şu anda ulaşılmaz bir yer gibi görünüyordu. Jennifer, teşekkürler dedi ve bir tane aldı. Onu tam o sırada gördü. Saksı içindeki palmiyenin arkasında duruyordu. Başta dalgın dalgın bakıyordu. Bir zamanlar saçı aynı bu adamınki gibi gömleğinin yakasına düşen birini tanıdığını düşünüyordu. Bir ara, bir yıl önce, belki daha da önce onu, hayalini, gövdesini, saçlarını, diğer adamlara yönelttiği tebessümünü sürekli görüyordu. Yanındaki adam kahkahalarla gülüyor, devam etmesin diye yalvarırcasına başını iki yana sallıyordu. Kadehlerini kaldırdılar ve adam döndü. Jennifer'ın sanki kalbi durmuştu. Odadaki her şey bir an durmuş, sonra eğilmişti. Jennifer, bardağının parmaklarının arasından kaydığını fark etmemiş, yalnızca düştüğü anda çıkardığı sesi, konuşmaların kısa süreliğine kesildiğini, yeri temizlemek için ona doğru gelen garsonun adımlarını duymuştu. Lawrence'ın uzaktan küçümsercesine bir şeyler söyleyen sesi gelmişti kulağına. Olduğu yerde kalmış, sonunda garson onu kolundan tutup, ''Geri çekilin hanımefendi, lütfen geri çekilin.'' demişti. Odada sesler tekrar yükselmişti. Müzik devam ediyordu. Tekrar baktığında esmer adam da ona baktı. 13 Eylül 1964. ''Bilemiyorum. Orada işinin bittiğini sanıyordum. Neden oraya dönmek istiyorsun? Bu önemli bir hikaye ve o iş için en uygun kişi de benim.'' Birleşmiş Milletler'de iyi işler yapıyorsun. Yöneticiler senden memnun. Ama asıl hikaye Kongo'da Don. Bunu biliyorsun. Önemli değişiklikler olmasına, muhabirlikten gelen yayın yönetmenliğine terfi etmiş olmasına karşın Don Franklin ve ofisi Anthony İngiltere'den ayrıldıktan sonra neredeyse hiç değişmemişti. Anthony, oğlunu görmek için her yıl geliyor, gazeteye de uğruyordu. Ve camlar her yıl nikotinden biraz daha sararmış, koca gazete küpürü yığınları biraz daha büyümüş oluyordu. Sorduklarında Don, ben böyle seviyorum derdi. Dışarıdaki zavallıları açıkça görebileyim diye mi temizleyeceğim camları? Ama Don'un dağınık, her yere saçılmış evraklarla dolu ofisi bir istisnaydı. Nation değişiyordu. Sayfaları artık genç okur kitlesine hitap eden daha cesur ve parlak haberlerle doluydu. Makyaj tüyoları ve son müzik trendlerinden bahseden yazılar, doğum kontrolüne dair makaleler, evlilik dışı ilişkilerden bahseden dedikodu köşeleri vardı. Ofislerde gömlek kollarını katlamış erkeklerin arasında mini etekli kızlar fotokopi makinelerinin başına geçmiş ya da koridorları doldurmuşlardı. Anthony yanlarından geçerken de konuşmayı kesip onu süzerlerdi. Londralı kızlar da artık daha cesurdu. Şehre geldiğinde pek yalnız kalmıyordu. Sen de biliyorsun, buradaki hiç kimse Afrika konusunda benim kadar deneyimli değil. Üstelik sorun yalnızca ABD konsolosluğu çalışanlarının rehin alınması da değil. Beyazlar her yerde. Ülkeden çok kötü haberler geliyor. Simba liderleri asilerin yaptıklarıyla ilgilenmiyor. Hadi Don, Phipps'in bu işe daha uygun olduğunu söylemeyeceksin sanırım. Ya da McDonald'ın. Bilemiyorum Tony. İnan bana, Amerikalılar ara bulucu gibi ortalıkta gezinen misyoner Carlson'dan hoşlanmıyor. Anthony öne eğildi. Bir kurtarma operasyonundan bahsediliyor. Dragon Rouge'un adı geçiyor. Tony Editor'ın şu an oraya birinin yollamak istediğinden emin değilim. Bu asiler tamamen çıldırmış. Benden daha iyi işi kuran biri var mı? Kongo ya da Birleşmiş Milletler hakkında benden daha bilgili biri var mı? O korkunç yerde 4 yılımı geçirdim ben Don. 4 yıl. Beni oraya yollamalısın. Orada olmam gerekiyor. Don'un inadının kırıldığını görebiliyordu. Anthony'nin haber odalarının dışında geçirdiği süre görünümünü değiştirmiş, söylemine güç katmıştı. 4 yıl boyunca Birleşmiş Milletler'in siyasi labirentinde koşturup durmuştu. İlk yıl sabahları kalkıp bu işi yapabileceğine kendini inandırmaktan daha fazlasını yapmamıştı. Ama o zamandan sonra hayatının, gerçek hikayesinin bulunduğu yerden çok farklı bir yerde yaşandığı kanısıyla mücadele etmeye başlamıştı. Ama şimdi Lumumba suikastinin ardından uçurumun kenarına yaklaşan Kongo'da tehlike çanları çalıyordu. Ve eskiden uzaktan gelen mırıltıyı andıran siren sesi şimdi çok daha güçlüydü. Don, şu anda orada bambaşka oyunlar oynanıyor dedi. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Bence olaylar biraz yatışana kadar kimseyi yollamamalıyız. Ama Don da tıpkı Anthony gibi bunun haberciliğin lanetlerinden biri olduğunu çok iyi biliyordu. Bu oyunlar doğruyla yanlışı kesin olarak ayırt etme şansı veriyordu. Adrenalin yükleniyor, mizah, hüsran ve dostluk duygusu içinizi sarıyordu. Bu sizi yakabilirdi de ama orada bulunan birinin evdeki sıradan yaşama dönmesi çok zordu. Anthony her sabah bir yerleri arıyor, gazetelerde neler olduğunu anlatan açıklayıcı yazıları okuyordu. Olanları iliklerinde hissediyordu. Orada olmalı, tadına varmalı, haberi gazeteye taşımalıydı. 4 yıldır ölü sayılırdı. Yaşadığını hissetmek için orada bulunmalıydı. Anthony masaya eğildi. Bak, Fillmore editörün özellikle beni istediğini söyledi. Onu hayal kırıklığına mı uğratmak istiyorsun? Don bir sigara daha yaktı. Tabii ki hayır ama o zaman burada değildi. Sigarasını ağzına kadar dolu kül tablasına sikti. Sebep bu mu yani? Yine deliririm diye mi korkuyorsun? Don'un utanç dolu kahkahası ona zaten bilmesi gereken her şeyi söylemişti. Yıllardır içmedim. İçkiden uzak durdum. Endişelendiğin buysa sarı humma için aşı da yaptırırım. Ben yalnızca seni düşünüyorum Tony. Bu riskli bir iş. Hem oğlun ne olacak? Onun konumuzla ilgisi yok. Şanslıysa ona yılda bir iki kez mektup yazabiliyordu. Clarissa tabii ki yalnızca Philip'i düşünüyordu. Çok fazla yüz yüze görüşerek çocuğun kafasını karıştırmaya gerek olmadığını söylüyordu. 3 aylığına gitmeme izin ver. Yıl sonunda dönmüş olurum. Bu kadarı yeterli. Bilemiyorum. Bugüne kadar hiçbir işi yetiştiremediğim oldu mu? Hep iyi hikayeler bulmadın mı? Tanrı aşkına Don, oraya göndermelisin beni. Gazete için oraya gitmeliyim. Oraları bilen biri gitmeli. Orada tanıdığı olan biri. Düşünsene. Gözünde hayali bir başlığı canlandırdı. Beyaz rehineler kurtarılırken muhabirimiz Kongo'da. Bak Don, bunu benim için yap. Detayları sonra konuşuruz. Hala için içine sığmıyor değil mi? Sadece nerede olmam gerektiğini biliyorum. Don yanaklarını şişirip ardından gürültülü şekilde nefesini dışarı verdi. Tamam. Ben yukarıdaki ile konuşurum. Hiçbir şey için söz veremiyorum ama konuşacağım. Teşekkürler. Anthony gitmek üzere yerinden kalktı. Tony, efendim. İyi görünüyorsun. Teşekkürler. Ciddiyim. Bu akşam bir şeyler içmeye ne dersin? Sen, ben ve eskilerden birkaç kişi. Miller de Londra'da. Birkaç bira, buzlu su ve kola içebiliriz. Douglas Gardiner'la bir yere gidiyorum, öyle mi? Güney Afrika konsolosluğunda. İlişkilerimi korumalıyım. Don uysalca başını salladı. Gardiner öyle mi? Ona tek satır bile yazmayacağını söylediğimi ilet. bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Sebastian Thorne, S-E-B-A-S-T-I-O-N. T-H-O-R-N-E. Pauline, P-A-U-L-I-N-E. Your House, Y-O-U-R-H-O-U-S-E. McDonald, M-A-C-D-O-N-A-L-D. Carlson, C-A-R-L-S-O-N. Fillmore, P-H-I-L-M-O-R-E. Dragon Rouge, D-R-A-G-O-N-R-O-U-G-E. Douglas Gardiner, D-O-U-G-L-A-S-G-A-R-D-I-N-E-R.